Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya Hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta engelli çocuğa sahip aile tutumlarından bahsedeceğiz. Geçen haftaki programımızı dinleyenler hatırlayacaktır. Geçen hafta engelli bir çocuğa sahip ailelerin o ilk yaşadıkları şok, kızgınlık, hayal kırıklığı ve sonrasında gelen inkar ve ta ki en sonunda o kabul sürecine kadar gelmiştik ve ailelerdeki kabul sürecinden, uyum sürecinden bahsetmeye çalışmıştık. Tabii zor bir durum, yepyeni bir kavramla, yepyeni bir tanımla, bir engellilik olgusuyla, bir hastalıkla karşılaşıyorsunuz. Sağlıklı bir bebek hayali, beklentisi içindeyken birden sürekli sağlık sorunu olan engelli bir çocuk sizin kucağınıza veriliyor ve işte o noktada hakikaten hayatınızda pek çok şey değişiyor. Geçen hafta bunlardan bahsettik. Bu hafta da engelli aile tutumlarından biraz bahsedelim. Engelli çocuğu olan her aile aynı şekilde mi davranır? Hayır. Çünkü her insan farklı, her aile farklı, herkesin yaşadıkları farklı, herkesin beklentileri, mizacı, kişiliği, hayattan beklentisi, dini inanışı, inancı, tecrübeleri, pek çok şey farklı ve dolayısıyla takdir edersiniz ki ailelerin engelli çocuklarına karşı tutumları da farklı. Genel olarak gruplandırdığımız bir takım yaklaşım tarzları var, aile tutumları var. Şöyle genel hatlarıyla önce bu aile tutumlarından bir bahsedelim. Sonra da eğer şu an programımızı dinleyenler içerisinde engelli çocuğu olan aileler varsa, onlar da bu arada kendini sorgulayacaktır. Acaba ben bu aile tutumları içerisinde hangisine giriyorum, hangisine dahil oluyorum diye. Ya da çevrenizde engelli çocuğu olan aileler varsa siz de bir yandan gözlemleyebilirsiniz. O aile hangi noktada doğru yapıyor, hangi noktada yanlışlıkları var, onlara destek olabilir miyim acaba, üslubunca bunu dile getirebilir miyim? Hele ki nazınızın geçtiği bir tanıdığınız, arkadaşınız, eş, dost, akrabanız, tanıdığınızsa belki bunu siz de ona destek olma babında onunla paylaşabilirsiniz burada dinleyeceklerinizi. Evet, ailelerin, engelli çocuğa sahip ailelerin tutumlarını gruplandırırken en genel anlamıyla aşırı koruyucu tutum ön plana çıkıyor. En ziyade gördüğümüz aile tutumu, aile yaklaşımı bu. Fazla koruyucu tutum ya da aşırı koruyucu tutum dediğimiz aile yaklaşımı. En tipik özellikleri nedir? Aslında adı üstünde, koruyucu bir role bürünür aile. Aslında tüm anne babalar böyle değil midir? Öyledir. Tüm anne babalar, aslında toplum geneline bakıldığında da sadece engelli çocuğu olan aileler için geçerli değil bu. Çocuğu olan aileleri genellediğimizde ailelerin çok büyük bir oranı bu gruba girer. Aşırı koruyucu bir tutum. Sürekli çocuğun etrafında dolanan, aman sen yapma, ben yaparım, ben ederim, ben yediririm, ben giydiririm şeklinde bir yaklaşımla çocuğun etrafında adeta pervanedir anne baba. Her türlü fizyolojik, fiziksel ihtiyacını karşılar. Hatta ve hatta engelli çocuğu olan aileler için düşünürseniz, yaşanması muhtemel alay edilme, ayıplanma gibi ihtimalleri bile minimuma indirmek için aile var gücüyle çalışır. Aile adeta çocuğuna el olur, ayak olur, göz olur, kulak olur, hatta onun yerine onun adına ağız olur, konuşur. Yine onun iyiliği için onun adına kararlar alır, bu bazen çocuğun isteğinin tersi olsa bile. Demin de dediğimiz gibi bu aslında engelli çocuğu olmayan diğer aileler için de bir takım tipik genel karakterlerdir, aşırı koruyucu tutumun özellikleridir. Ama engelli bir çocuğu varsa ailenin, şu saydıklarımız en üst düzeyde yaşanır. Peki böylesi bir tutumun aileye ve çocuğa olası zararları neler? Şimdi asıl konunun can alıcı noktası burası galiba. Anne baba her daim çocuğum engelli diye onun ardında koşturur. Onun adına onun her ihtiyacını karşılamaya çalışırsa, karşılamayacak mı? Tabii ki karşılayacak ama burada anlatmaya çalıştığımız şu. Belki biraz somutlaştırırsak daha rahat anlaşılacaktır konu. Örneğin çocuğunuz kolunu kullanabiliyordur ama ayaklarından sorunu vardır. Yani yürüme engeli vardır, bedensel engellidir. Ha, bu noktada siz çocuğunuza yürüme noktasında destek olursunuz. Gerekli tedavi süreci başlamıştır, gerekli terapi eğitim süreci başlamıştır. Yürümesi için destek olursunuz. Bu ayrı bir husus ama bunun dışında yemeğini bile siz yediriyorsanız ki burada şu soruyu sormak lazım. Elini kolunu kullanmakta sıkıntısı var mı? Hayır yok. O halde şimdi burada temel amaç ne olmalı? Temel amaç engelli çocuğu olan ailelerde temel ilke şu olmalı ki ben çocuğumu hayata hazırlamalıyım. Ben çocuğumu kendi ayakları üzerinde durabilmesi için gerekli desteği, donanımı sağlamalı, gerekli ortamı, şartları, koşulları ayarlamaya çalışmalıyım diyebilmeli aile. Ama aşırı koruyucu tutumda bu gerçekleşiyor mu? Hayır. Nasıl bir ortam oluyor? Bakın şöyle hayal edelim. Aşırı koruyucu tutum içerisine girdiğinde aile. Çocukta sürekli bir bağımlılık var. Neden? Sürekli anne ya da babaya bağlı. Çünkü onlar varsa o var. Onlar varsa onun hayatı var. Sürekli yardım bekleyen, sürekli başkasına bağımlı bir çocukta kendine güven duygusu gelişir mi? Yani ben bunu yapabilirim diyebilir mi çocuk? Hayır diyemez. Kendine güven eksikliği oluşur, yeni girişimlerden kaçınır. Kendi adına kararlar alma, şunu yapabilirim, bunu deneyebilirim şeklinde bir inanç geliştirmesine fırsat oluşturmaz tüm bu zemin, bu ortam. Dolayısıyla çocukta bir güvensizlik oluşur. Aslında çocuğun bir anlamda kolunu kanadını kırmış oluyoruz böylesi bir tutumla. Peki anne baba açısından olası zararlar neler? Anne baba o kadar çok yükün altına girer ki, öyle bir ağırlığın altına girer ki bu ağırlığın altında adeta ezilir. Fiziksel ve psikolojik anlamda büyük bir yorgunluk yaşar ve engelli ailelerinin en büyük sorunu ve sorusu şudur. Benden sonra ne olacak? Ben şu an çocuğumun etrafında pervane olabilirim, onun her türlü işinde yardımına koşabilirim ama ben hayatta olduğum sürece. Peki ya benden sonra çocuğumun hali ne olacak? İşte bu sorunun içinden çıkamaz aile. Gözü arkada kalmak deyimi işte tam da burada gerçeğe dönüşür. Peki aşırı koruyucu tutumun dışında başka ailelerin, engelli ailelerin ne gibi tutumları, yönelişleri var? Bunlardan bahsedelim. Sonra da en genel, en olabilir, en uygulanabilir tutum nedir? Bunu da program sonunda, kapanışta söyleyelim. Çocuğu ya da engelini reddeden bir tutumda gözlenebiliyor kimi zaman. Daha ziyade farkında olmadan yapılan bir yanlış, çocuğun engelini yok sayma. Yani aile diyor ki adeta, hayır çocuğum engelli değil. Hatta bunu doğrudan somut olarak da söylüyor çoğu zaman. Hayır diyor, benim çocuğumun hiçbir engeli, hiçbir sıkıntısı, hiçbir hastalığı yok. Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Siz de söylemeyin, ben de söylemiyorum diyor. Oysa ki çocuğu herhangi bir engel grubunda olabilir. Görme, işitme, zihinsel, fiziksel, bedensel bir engele sahip olabilir. Uzun süreli kronik bir hastalığı, rahatsızlığı olabilir. Ama ne yapıyor aile? Öncelikle çocuğun engelini yok sayıyor. Bunun bir ileri boyutu, bir ileri versiyonu da sadece engelini yok saymakla kalmıyor bazı aileler. Çocuğu bile yok sayabiliyor. Çocuğun yok sayıldığının göstergesi nedir? Belki kaç çocuğu olduğu sorulduğunda ondan hiç bahsedilmez, hiç bahsetmez aile. Hatta çocuk somut anlamda bile ortada görünmez. Çünkü onun kaldığı bir yatak, bir oda vardır. Misafir geldiğinde çıkarılmaz, ondan bahsedilmez. Dış ortama çıkarılmaz. Çocuk adeta bir hapis hayatı yaşar evde. Böylesi aileler tutumlarda çok az olmakla birlikte belki yaşanabiliyor, gözlemlenebiliyor böylesi bir tutum. Bu mantıklı bir durum mu? Hayır değil. Şimdi şöyle düşünün, bir yolda yaya olarak veya arabanızda gidiyorsunuz. Kocaman bir engel yolun ortasında. Ne yaparsınız? Hayır burada engel yok deyip Gözünüzü kapatır mısınız? Ya da bunu bu şekilde dile mi dökersiniz? Hayır, burada engel yok, ben yoluma devam ediyorum derseniz. Bu ne kadar gerçekçi olur? Sizi hedefinize götürür mü? O yoldan geçmeniz mümkün olur mu? Menzile varmak mümkün olur mu? Olmaz. Böylesi bir durumu aslında birebir örnekliyor az önce anlattıklarım. Eğer aile çocuğun engelini ve çocuğunu yok sayıyorsa aslında şu az önce bahsettiğim olay gibidir yaşanan durum. Böylesi bir durumda da o zaman ne tedavi süreci başlar, ne eğitim süreci başlar, ne çocuğunuz için bir şey yapabilmiş olursunuz ki vicdanen rahat olamazsınız. Artı siz de kendinize bir hayat, bir rota çizememiş olursunuz. Bu tam bir kısır döngüye dönüşür. Ne çocuğunuz mutludur, ne siz mutlusunuzdur, ne bir tedavide ilerleme kaydetmişsinizdir, ne çocuğunuz eğitim alabilmiştir, ne hayata hazırlanabilmiştir. Engeli, sorunu yok saymak demek en büyük hata. En başa dönmek lazım, önce kabullenmek lazım. Önce evet, çocuğumun şöyle şöyle bir engeli, şöyle bir rahatsızlığı, şöyle bir hastalığı var. Bu hastalığı aşmanın yollarını arıyoruz ve çocuğumu hayata hazırlamaya çalışıyorum. Ailenin, engelli ailenin takınacağı tavır, tutum ve söyleyeceği söz bu olmalı. Ve bu noktada tabii ki eşlerin birbirine desteği de çok önemli. Aileler bu noktada, eşler birbirine destek olacak ki sonrasında başka engelli aileleri de birbirine destek olabilsin. Sen ve ben diyebilmek bu noktada. Hem bunu eşinizle ikiniz arasında, yani eşler birbir arasında söyleyebilir, sen ve ben diyebilir. Ya da ben ve çocuğum, sen ve ben diyebilir. Ya da engelli aileleri bazında düşünüldüğünde de evet, biz hep birlikte bu engelli camiasının birer ferdiyiz anlamında sen ve ben diyebiliriz. Nitekim sanatçımız Mustafa Demirci de sen ve ben diyecek. Güzel bir eser arasından sonra birlikteliğimiz devam edecek.
Mutlu an odur ki bir konakta oturmuşuz ikimiz, sen ve ben. Bedenle can gibiyiz, ayrılmayız biz ikimiz, sen ve ben. Mutlu an odur ki bir konakta oturmuşuz ikimiz, sen ve ben. Bedenle can gibiyiz, ayrılmayız biz ikimiz, sen ve ben. Ben rüzgarım, sen ateş. Ben rüzgarım, sen ateş. Ben rüzgarım, sen ateş. Ben rüzgarım, sen ateş. Seni ben alevlendirdim. Seni ben alevlendirdim. Mutlu an odur ki, mutlu an odur ki bir konakta oturmuşuz ikimiz. Mutlu an odur ki, mutlu an odur ki bir konakta oturmuşuz ikimiz. Odur ki bir köşede kavuşmuşuz ikimiz, sen ve ben. Binlerce mil uzağız aynı zamanda ikimiz, sen ve ben. Mucize odur ki bir köşede kavuşmuşuz ikimiz, sen ve ben. Binlerce mil uzağız aynı zamanda ikimiz, sen ve ben. Ben rüzgarım, sen ateş. Ben rüzgarım, sen ateş. Ben rüzgarım, sen ateş. Ben rüzgarım, sen ateş. Seni ben alevlendirdim. Seni ben alevlendirdim. Mutlu an odur ki, mutlu an odur ki bir konakta oturmuşuz ikimiz. Mutlu an odur ki, mutlu oturmuşuz ikimiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta engelli aile tutumlarından bahsediyorduk. En genel ve en çok görülen aile tutumu aşırı koruyucu tutum. Bundan bahsettik ve sonrasında da daha az görülmekle birlikte yine de zaman zaman gözlemlenen bir tutum, o da çocuğu ya da engelini ya da bazen her ikisini birden reddeden tutum, yani yok sayan tutum. Çocuğumun engelini yok sayıyorum, kimi zaman da çocuğumun engeliyle birlikte çocuğumu da aslında yok sayıyorum demek anlamına geliyor maalesef. Evet, bunun da bir katkısı olmuyor. Neden? Çünkü siz sorunu kabul etmedikçe çözüme giden yolu da kabul etmemiş oluyorsunuz. Bir diğer aile tutumu nedir? O da ayrıcalıklı tutum. Yani her şeyi o özre, o engele bağlayan tutum. Kimi aileler engelli ve engelli çocuğa o kadar fazla ön plana çıkarır ki bu hususu, yedirirken, içirirken, giydirirken, bir şey alırken, bir yere giderken, her an, her yerde, her şeyde çocuğun engelliliği ön plandadır ve engelli çocuk ön plandadır. Onun engelli oluşu, daha doğrusu, ön plandadır. Herkes ve her şey adeta o çocuk için seferber edilir. Maddi, manevi tüm imkanlar kullanılır. Böylesi bir seferberlikten bahsediyoruz. Tabii burada altını çizdiğimiz husus şu: hangi anne baba çocuğu için seferberlik ilan etmez böylesi bir durumda? Tabii ki ilan eder, maddi manevi her anlamda ona destek olmaya çalışır. Burada bahsetmek istediğimiz husus bu değil. Bunun gereğinden fazla yapılması ve tam anlamıyla bir alışkanlığa dönüştürülmesi, genellenmesi. Yanlış olan ve üzerine değindiğimiz, özellikle altını çizdiğimiz husus bu. Yani ayrıcalıklı davranmak, çok fazla özel davranmak. Bu çocuğa bir şey kazandırır mı? Şimdi hani artıları ve eksileriyle birlikte düşünmeye çalışalım. Engelli çocuk her an, her yerde çok fazla engeli ön plana çıkarıldığında, kimi zaman belki bundan çok işine gelir, mutlu olur. Bazı çocuklar bundan mutlu olur. Ama bazı çocuklara da artık bu durum itici gelmeye başlar, rahatsız olmaya başlar. Burada da yine engelli çocuğun mizacı, ailenin o ana kadar ona vermiş olduğu eğitim de işin içine dahil olur. Çocuk belki bu süreci kullanmaya da başlayabilir. Madem ki ben engelliyim, her isteğim oluyor, ailem sürekli her istediğimi yapıyor, o halde ben de bu bana verilen bir anlamda krediyi sonuna kadar kullanayım o zaman diyebilir. Ya da bundan çok fazla rahatsızlık duyabilir, daha fazla kabuğuna çekilir. Keşke engelli olmasaydım da bana bu şekilde davranmamış olsalardı diyebilir. Ya da engelli çocuğun kendi kardeşleri arasında bir sıkıntı yaşamasına sebebiyet verebilir. Bir kıskançlık ve benzeri bir takım olumsuz durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ailesinin kendisine gösterdiği o aşırı hassasiyeti diğer insanlardan da bekleyebilir engelli çocuk. Dolayısıyla diğer insanlardan da bunu göremediğinde, bu kardeşi olur kimi zaman, kimi zaman okulda arkadaşları olur, kimi zaman çevresindeki diğer insanlar olur, onlar anne babası ona gösterdiği ayrıcalıklı tutumu göstermediğinde onlara tavır alabilir, onlarla iletişim çatışmasına girebilir, onlarla sorun yaşayabilir. Bakın, aslında anne baba farkında olmadan çocuğu adına kararlar almakla, ona yanlış yaklaşmakla onun hayatında başka sorunların doğmasına yol açtı. Şimdi daha sağlıklı düşünmeye çalışırsak, olaylara, hadiselere daha mantıklı yaklaşmaya çalışırsak, şu ana kadar bahsettiğimiz 3 tutumun da aslında doğru olmadığını gördük. Aşırı koruyucu tutumun eksiklikleri, yanlışlıkları var. Çocuğu ya da engeli reddeden tutumun başlı başına eksiklikleri, yanlışlıkları var. Ayrıcalıklı tutumun da yine bir takım eksik ve yanlışlıkları var. Başka ne gibi tutumlar var? Aşırı gerçekçi tutum. Aslında bu tutumu daha az görüyoruz engelli ailelerinde. Burada da aile aşırı gerçekçi yaklaşıyor çocuğun engeline ve çocuğuna. Her şeyi engelli çocuktan bekliyor. Ona çok üst düzey hedefler belirliyor. Hayatı öğrenmesi gerekli. Biz her zaman yanında ya da arkasında olamayız, başında olamayız. Dolayısıyla hayatın gerçekleri bunlar gibi gerekçelerle çocuktan yapamayacağı üst düzey, aşırı beklentiler içerisine girebiliyor. Çocuk, engelli çocuk peki bu beklentileri her zaman karşılayabilir mi? Hayır, karşılayamıyor doğal olarak. Peki böylesi bir durum çocuk için faydalı mı? Hayır, bu çocukta aşırı bir gerginlik oluşmasına sebebiyet veriyor. Çocuk kendisinden üst düzey beklentilere giren ailesinin isteklerini karşılayamadıkça hayal kırıklığı yaşıyor, başarısızlık yaşıyor. Kendine güvensizlik yaşıyor ve sürekli başarısızlık ve güvensizlik hissi ve ailesinin sürekli ona komut vermesi ama bunları gerçekleştirememesi de onun hayattan kopmasına sebebiyet verebiliyor. Yani aile aslında tam anlamıyla kaş yapayım derken göz çıkarmasına sebep olabiliyor. Neden? Çünkü aile istiyor ki çocuğum daha çok şey yapabilsin. Bu hayatta kendi ayakları üzerinde durması lazım. Ben her zaman onun yanında olamam, arkasında olamam, başında olamam. Dolayısıyla daha çok şeyi öğrenebilsin, daha çok şeyi tek başına yapabilsin, şunu da öğrensin, şunu da tek başına yapsın derken çok fazla hedef belirlemek ve çok fazla üst düzey hedef belirlemek çocuğun hayal kırıklığı, umutsuzluk, güvensizlik, başarısızlık ve hatta sonrasında hırs ve öfke duymasına sebep oluşturabiliyor. Çocuk kendisine öfke duyuyor. Neden? Yapamadığı için. Bunu da başaramadım, bunu da yapamadım. Ben zaten ne yapabiliyorum ki? Ben zaten neyi başarabiliyorum ki? Demeye başlıyor bir süre sonra engelli çocuk. Umutsuzluğa giriyor ve artık hayata dair belki beklentilerini ve hedeflerini tamamen sıfırlamaya başlıyor. Oysa ki aile o kadar üst düzey beklentilere sahip, hedeflere sahip ki ne oldu? Arada çok büyük bir uçurum oldu. Peki şöyle olsaydı, aile daha küçük hedefler belirleseydi, aşama aşama belirleseydi, başarıyı yaşatarak, tattırarak çocuğun o başarıdan keyif almasını, evet başarabiliyorum, bak bunu da yaptım, bunu da denedim diyebilmesine ortam sağlasaydı ve aşama aşama o hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olsaydı aile, daha iyi olmaz mıydı? Olurdu mutlaka. En azından çocuk belli alanlarda bir şeyleri denemiş, başarmış olur ve kendisine de güven kazanmış olurdu. Burada aslında temel ipucu şu, çocuğun gerçek durumu ne? Çocuğumun içinde bulunduğu durum ne? Her şeyden önce engelli çocuğa sahip olan ailelerin çocuğunun engelini, engelin, özrün, türünü, derecesini çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani çocuğum, bu bir hastalık da olabilir, bir engellilik olgusu da olabilir. Farklı durumlar var biliyorsunuz. Görme engeli olabilir, işitme engel, bedensel engeli, zihinsel engel olabilir, uzun süreli bir kronik rahatsızlık, hastalık olabilir. Tüm bunlar genelinde düşünün. Her şeyden önce ailenin çocuğunun rahatsızlığı, engeli, sıkıntısı hakkında çok iyi bilgilenmesi gerekiyor. Neleri başarabilir, neleri başaramaz? Yani ben şartları ne kadar zorlarsam zorlayayım, çocuğum ne kadar isterse istesin, ne kadar gayret sarf ederse sarf etsin, bizim ulaşabileceğimiz en üst çıta nedir? Önce bir bunu bilmek gerekiyor. Sonrasında da hayat için en gerekli ihtiyaçlar nedir? En gerekli kazanımlar, donanımlar nedir? Tabii en başta öz bakım becerileri gerekiyor. Nedir bu? Bir çocuğun kendi başına yemeğini yiyebilmesi, üstünü giyebilmesi, tuvalet ihtiyacını karşılayabilmesi, kendini ifade edebilmesi. Bu öz bakım becerilerini kazanamadan daha başka bir takım hedefler belirlemek çok da gerçekçi olmayacaktır. Eğer burada bu hedefleri belirledikten sonra aile çocuğuna gerekli desteği sunuyor, gerekli ortamı oluşturuyor ise o zaman çocuğun o hedefe ulaşması, küçük başarıları tatması daha mümkün görünüyor. Yine biraz somutlaştıralım isterseniz. Çocuğunuzun bir bedensel engeli var diyelim ki. Bir yandan ameliyat ve tedavi süreci gerçekleşiyor. Bir yandan onun özel eğitim alarak yaşıtları arasında, engelli yaşıtları arasında hem psikolojik olarak destek almasını sağlıyor, hem de belki terapiyle, fiziksel terapi yani fizyoterapi ya da psikolojik terapi almasını sağlıyor olabilirsiniz. Bu işin bir boyutunu karşıladı. bir anlamda o ihtiyacı, açığı karşıladı. Ama bunun dışında bir de o engellilik olgusunun dışında gelişen, akan, giden bir hayat var. İşin bu yönünü de ihmal etmemek lazım. O da nedir? Hayatın içine çocuğu çıkarmak. Sonuçta engelli ailelerinin görüştüğü tek insanlar, kendileri gibi engelli olan aileler olmamalı. Bunun artıları da var, eksileri de var. Evet, engelli, kendisi gibi engelli çocuğu olan ailelerle bir arada olmak aileleri daha rahat atlatabilir. Evet, bu dünyada tek başıma değilmişim, sadece biz değilmişiz, yalnız değilmişiz hissini yaşatması o aile için bir artıdır. Birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmak aileler için bir kazanımdır. Çocukların kendileri gibi engellilerle tanışması onlar için bir kazanımdır. Ama bu işin sadece bir tarafı. Hani bir uçak düşünün ya da bir kuş, bu kuşun ya da uçağın sadece bir kanatı. Ama diğer kanat olmadan bu hayat içerisinde hakikaten anlamlı ve sürekli bir akışın olması o ömür çizgisinde çok da mümkün gözükmüyor. Çünkü hayat sadece engellilik olgusundan ibaret değil. Aile içinde görüşebileceği, birlikte olabileceği tek insan ya da tek aile engelli aileleri değil. Çocuk için düşünürseniz, çocuk için de sadece arkadaş demek kendisi gibi engelli olan yaşıtları değil. Onun dışında hayat akıp gidiyor ve bu esnada engelli çocuğun kendi yaşıtlarıyla, engelli olmayan diğer yaşıtlarıyla bir arada olması da ona çok farklı dünyalar açacaktır. Belki aileler şu noktada sıkıntı yaşıyor. Diğer çocuklarda kendi yapamadığı şeyleri görürse üzülebilir. Bu onun hayata dair moralini, motivasyonunu kırabilir diye düşünüyor olabilir aileler. Evet, başta belki bunun eksikliğini hissedecektir çocuk. Farklılıklarını görecektir, yapamadıklarını, onlardan geri kaldığı hususların farkına varacaktır. Ama inanın bu o kadar da çok kırıcı olmayacak. Çünkü çocuğu yıllarca engelli yaşıtlarıyla bir arada tutar ve sürekli engelli aileleriyle haşır neşir olursanız, çocuk sadece engelli okullarda eğitim alırsa, engelli çocukların olduğu özel eğitim alanlarında eğitim alırsa, o zaman hayattan kopacak. Hayatın içinde kendini bir birey olarak göremeyecek. Burada ideal olan dengeyi sağlayabilmek, dengeyi kurabilmek. Hayat engellisiyle engelsiziyle bir arada olduğumuz an daha anlamlı oluyor, daha faydalı oluyor. Engelli birey içinde, engelli çocuk içinde, engelli çocuğa sahip aileler içinde. Evet, şöyle bir toparlayalım. Aşırı koruyucu tutumdan bahsettik. Çocuğu ya da engelini reddeden, yok sayan tutumdan bahsettik. Tamamen çocuğun engelini ön plana çıkan ayrıcalıklı tutumdan bahsettik. Bir de aşırı gerçekçi tutumdan bahsettik ki burada aile dışarıdan bakıldığında çok katı, acımasız görünebilir. Çocuğu engelli ama çocuğunu o kadar çok artık bunaltıyor ki, o kadar çok çocuğundan beklentisi var ki, hiçbir şekilde ne aile mutlu olabiliyor ne çocuğunu mutlu edebiliyor şeklinde yorumlara sebebiyet veren bir tutuma bürünüyor aileler. Bu da doğru olan değil, takdir edersiniz ki. Hayata hazırlama niyetiyle de olsa iyi niyet her zaman iyi sonucu, doğru sonucu getirmeyebiliyor. Çünkü yöntem yanlış. O halde ne fazla beklenti, üst düzey beklenti ve üst düzey hedefler belirlemek olmalı, ne de çok düşük hedefler. Bazen de öyle aileler görüyoruz ki engelli çocuğu olan, hiçbir beklentisi yok çocuğundan. Çocuğuna dair hiçbir hedef belirlememiş, çocuğunun önüne hiçbir hedef koymamış. Çünkü diyor, çocuğum zaten engelli, ondan ne olur ki, o ne yapabilir ki? Bu da ne oluyor? Çocuk için bir potansiyel kaybına sebep oluyor. Zamanla körelmeye ve hakikaten de kendini doğrulayan kehanet dediğimiz. Evet bak, zaten ben bu çocuktan hiçbir şey olmaz demiştim diyor. Çocuk da buna inanıyor. Çünkü bunu hissettiriyor aile söz ve tavırlarıyla. Çocuk da nihayetinde böylesi bir memnuniyetsizlik, başarısızlık, güvensizlik içinde hakikaten tamamen köreliyor ve ailenin dediği o kehanet gerçekleşmiş oluyor. Bu da yanlış. Ortayı bulmak, dengeyi sağlamak, iki kanatla uçmak lazım, hem maddi hem manevi anlamda. Sürçülisan ettiysek affola. Bu hafta da geldik programımızın, birlikteliğimizin sonuna. Haftaya yine programımızda görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dünya Hali.